Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İslam toplumu ne hale geldi? İdeolojiler asrını yaşadı. Bu asırda nasıl etkilendi İdeolojilerden? Hangi tarafa savruldu? Kapitalizme mi, faşizme mi, sosyalizme mi? Hangi tarafa savruldu? Dolayısıyla hangi çeşit ahlakı yaşamak zorunda kaldı? Hangi ideolojinin ahlakına göre yaşamak zorunda kaldı? Bunlara kısaca temas edeceğiz. Daha evvel ideolojileri anlatmıştık. Bu ideolojilerin ne olduğu anlaşılırsa, hangi ideolojilerin etkisinde ya da hangi ideolojinin etkisinde kaldığı da anlaşılmış olur. Şu an içinde bulunmuş olduğumuz durum hangi ideolojiye daha uygundur? Bunu da anlamamız için ideolojileri evvelden bilmemiz gerekiyordu. Onun için onları da anlattık zaten. Sonuçta bazı şeyler aslında sosyalizmden alınmış gibi, bazı şeyler faşizmden alınmış gibi, çoğunluk da kapitalizmden alınmış gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani devlet yapısı olarak devletin çok güçlü olması, her şey devlet için, böyle bir mantığın olması faşizmi andırıyor. Büyük fabrikaların, büyük işletmelerin devletin elinde olması ve tekelleştirilmesi sosyalizmi andırıyor. Bir yönüyle maneviyatın, ahlakın kısmen muhafaza edilmeye çalışılması, tamamen ateistleştirilmemesi toplumun faşizmi andırıyor. Ama yerine göre dinle savaşılması, zamanında camilerin ahıra çevrilmesi, alimlerin idam edilmesi sosyalizme benziyor, onu andırıyor. Dinin imanın para olması kapitalizmi andırıyor. İnsanların materyalistleştirilmesi, değer ölçülerinin kalmaması, her şeyin para olarak görülmesi, bir takım ahlaki kriterlere bağlı kalanların hatta ahmak gibi görülmesi, dünyayı sen mi kurtaracaksın denilmesi. Bunlar da kapitalizmi andırıyor. Yani üç izimden de aslında etkilenmiş olmamız da zaten gayet doğal. Çünkü bu izimler birbirini doğuruyorlar. Kapitalizm sosyalizmi, sosyalizm faşizmi doğurduğu için kapitalizm Türkiye'de de sosyalist fikirleri doğurdu. Sosyalist fikirler faşist fikirleri doğurdu. Dolayısıyla da üçü de oldu yani Türkiye'de de. Ama hakimiyeti kapitalizm elinde tutmayı başardı. Genel olarak halen de o düzen devam ediyor. Yani tepeden bakıldığı zaman Türkiye toplumu bu ideolojilerin hangisine daha çok mensup gibi görünür? Kapitalizme. Amerikan modeli. Birçok şey Amerikan modeline uygun. Bir kapitalizm görünüyor ortada. Zengin daha zengin oluyor. Zengin fakiri sömürebiliyor. Faiz ile fakirin kanını emebiliyor. Dara düşenlerin kanını emiyor. Velhasıl insanlar materyalistleştiriliyor. Büyük tröstler meydana getiriliyor. Karteller, büyük şirketler, şirketlerin birleşiminden oluşan dev şirketler meydana geliyor. Küçük esnafı öldürüyor. Orta esnafı öldürüyor. Tam bir kapitalizm yani. Şimdi böyle bir ortamda İslam ahlakından bahsetmek boş konuşma olur yani. Yani toplumun düzenin daha doğrusu yüzde bilmem şu kadarı faşist, yüzde şu kadarı kapitalist, yüzde bu kadarı sosyalist fikirlerle donatılmış ve böyle bir sistem içinde yaşıyoruz. Böyle iken tutup da bu toplumdan İslam ahlakını beklemek boşunadır. Ve işin acı tarafı şu yani. Gidişattan memnun olmayan Müslümanlar durumu düzeltmek için ahlakla işe başlıyorlar. Ahlakın bozulmasını en büyük sorun olarak görüyorlar ve bir takım tafsilata dair meseleler üzerinde çok duruyorlar. Onu asıl sorun olarak görüyorlar. Mesela diyelim ki faizle mücadele etmeye kalkışıyor. Şu toplumda yediğin ekmekte bile faiz var zaten. Yani faize helal diyelim demiyorum da bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani hangi toplumda yaşadığını bil. Yani nereden işe başlayacaksın bunu bil yani. Madem ki mevcuttan rahatsızsın, o zaman yani bir ümmet nasıl kurulur? Allah bu ümmeti nasıl meydana getirmiş? Hangi aşamalarla? Ve ümmet nasıl çökmüş? Hangi aşamalarla çökmüş? Çökertilmiş? Ha, bunu bilmek lazım. Allah ahlakla mı başladı? Ve ümmetin çöküşü kötü ahlakla mı başladı? Yoksa başka bir şeyle mi? Ümmetler nasıl kurulur? Nasıl çöker? Hangi aşamalarla? Şimdi bunu anlamayan Müslüman ahlakla uğraşıyor, asıl meseleyle uğraşmıyor. Sebepler ve arazlar arasındaki fark yani. Sebep başka, araz başka. İkisi karıştı birbirine. Sebep ne? Mesela diyelim ki ateşiniz var, hastasınız. Sebep nedir? Mikrop, virüs, işte iltihap, neyse doktorlar adına ne diyorsa. Peki araz yani belirti yani. Bunun belirtisi nedir? Yüksek ateş. Sebep mikroptur, virüstür. Belirtisi yüksek ateştir. Şimdi siz sebeple arazı karıştırırsanız yanlış bir yola girersiniz ve çözemezsiniz ve bu sorunu halledemezsiniz. Sebebi yok etmeniz lazım, mikrobu öldürmeniz lazımken tutup da arazla uğraşırsanız, mesela ateşi düşürmeye kalkışırsanız, yani geçici bir çözüm olur, biraz sonra yine ateş çıkar. Mesela adama diyelim elini yüzünü yıka dersiniz. Biraz ateş düşer gibi olur. 10 dakika sonra gene. Ha, bu yapılmasın demiyorum. Onun da faydası olur. Acil çözüm olarak, geçici pansuman çözüm olarak hemen yapılması gereken belki odur. Ama onunla beraber yüzünü yıkarken beraber hemen bir yudum da suyla bir antibiyotik içmesi gerekir mesela, değil mi? Yani sebep oysa, yani İltihapsa mesela, bir iltihap kurutucu alması gerekir hemen. Yoksa çözmezsiniz yani meseleyi. Şimdi aynen bu misalde olduğu gibi İslam aleminin niye çöktü? Ümmet niye dağıldı, parçalandı? Bunun sebebi neydi? Ne zannedildi? Arazlar sebep zannedildi. Birçok cemaat veya tarikatlar mesela zikretmeyi önerdiler insanlara. Zikretmediklerinden dolayı böyle olmamışlardı ki. Yani mesela ateşi yükselmiş bir adama meyve yedemeye benziyor. Yani meyve yemediği için mi ateşi yükselmişti bunun? Yani öyleyse bilelim yani. Meyve yemediği için mi ateşi yükseldi? Hayır. O zaman meyve yesin, yine çözüm olmayacaktır. Yanlış çözümler gösteriliyor yani, sebeple araz karıştığı için. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki her ümmet için bir Resul var. لِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ Her ümmete bir peygamber tayin edilmiştir. O peygamber ümmet meydana getirebilir. Yani bir lider ümmet meydana getiremez. Bir peygamber getirebilir. Bu peygamberler vahiy ile kontrol altındadırlar. Ve bu peygamberler nasıl bir ümmet meydana getirmişlerdir? Hangi aşamalarla? Evvela inanç üzerinde durmuştur peygamberler. Tevhidi yerleştirmiştir. Bütün insanlara Allah'tan başka bir ilah, bir otorite olmaması gerektiğini, bütün hayat nizamının Allah'tan alınması gerektiğini öğretmiş, kabul ettirmiş, teslimiyeti öğretmiştir. Allah'a teslim olmayı öğretmiştir. Ondan sonra ardına ibadetler gelmiştir. Ahlak kuralları gelmiştir. Sonrasında da muamelat, hayatla ilgili kurallar, alışveriş vesaire, nikah, talak gibi hükümler daha sonra gelmiştir. Bir takım haramlar, bir takım muamelat hükümleri, daha sonra miras hükümleri falan daha sonra gelmiştir. Yani Allah bir ümmeti nasıl meydana getiriyor? Böyle. Evvela inançla başlıyor. Tevhidi öğretiyor. Ondan sonra gerisi sırayla geliyor. Ahlakla işe başlamıyor. Başörtüsüyle de işe başlamıyor. Sakal bırakın da demiyor. Hatta oruç tutun da demiyor. Zekat verin de demiyor ilk başta. Önce la ilahe illallah, ondan sonra namaz. Gerisi hep sonra. Ta Medine'de zekat, oruç, hac, bunların farziyeti ve haramların haramlığı hep daha sonra. Ahlak kuralları ara sıra Mekke'de de gelmişse de esas olarak Medine'de onlar da gelmiş. Yani mesela peygamberimizin sesinden daha yüksek sesle konuşmamaya varana kadar, kapılar vurup da öyle içeriye girmeye, çocuklarımızın odalarımıza paldır küldür girmemesine varana kadar daha sonra gelmiş. Bunlar başörtüsü, yani toplumun ahlakını muhafaza edici bir takım önlemler, kadın erkek ilişkilerinin sınırlandırılması, boşanmayla ilgili bir takım hükümler falan, Bunların hepsi daha sonra gelmiştir. Yani bu sıralama boşuna değildir ve Allah'ın hiçbir işi plansız değildir. Böyle ise vardır bir sebebi hikmeti. Demek ki böyle olması gerekiyor. Kafir de zaten direkt olarak buraya müdahale edememiştir önce. Bu sağlam yerleştirildiği için, direkt buraya müdahale edememiştir inanç hususuna. Bunu sona bırakmak zorunda kalmıştır. Önce maddi şeyleri bize verdiler. Mesela matbaa. Efendim, matbaaya karşı mısınız? Osmanlı'daki gerici hocalar gibi misiniz? Gavur icadı mı diyorsunuz yani? Saçmalama be, saçmalama. Ne Osmanlı'da böyle bir alim vardı, ne de bugün. Mesele o değil. Mesele şu: Allah Resulü bize ilim Çin'de de olsa alın, nerede olsa alın, gidin araştırın dediyse, ya da sahabe-i kiramla böyle rivayetler, bunlar ilmi alın demiş, matbaayı alın dememiş. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Lafın sonu gelmeden anlaşılmaz. Daha noktayı koymadık. İlmi alacaktın. Nasıl yapılıyorsa öğrenecektin. Matematiğini, fiziğini vesairesini, yollarını, yöntemlerini, formüllerini sen yapacaktın. İlmi alacaktın. Söylenen buydu. Onların yaptığını aynen almak değildi. O zaman ne oldu? Neslimiz Avrupa hayranı olmaya başladı. Onlar bizimkileri aynen almadılar. Tercümeler yaptılar, ilmini aldılar, kendileri daha da geliştirdi. Bize ise aynen veriyorlar. Matbaayı, taksiyi, uçağı satıyorlar. Para kazanıyorlar. Onlarda işsizlik olmuyor. Cayır cayır fabrikalar kurup haberi dünyaya satıyorlar. Biz işsiz kalıyoruz. Onlarda işsizlik olmuyor kolay kolay. Bize göre daha az oluyor ya da. Bir taraftan bize işsizlik zuhur ediyor böyle olunca, hazır alınca. Bir taraftan oraya çok paramız gidiyor. Onlar zengin oluyor. Biz zayıf kalıyoruz. Onlar güçleniyor. Bir taraftan neslimiz Avrupa'ya hayranlık duyuyor. Ve bir taraftan onlar bir gün bize vermeyi verseler kalırız meydanda. Ve onlar zaten neyi veriyorlar? Hep 2-3 model aşağısını. Son modelini sana vermez. Hiçbir zaman savaş uçağının, tankın, topun son modelini sana vermiyor. Sana onu vuracak bir silah yaptığı zaman onu veriyor. O uçağı rahatlıkla düşürecek bir uçak yaptığı zaman, onun bütün radar sistemlerini alt üst edecek, çalışamaz hale getirecek bir teknolojiye ulaştığında sana bunu satıyor. Damado olmuş teknolojiyi satıyor yani. Hazır almanın sonuçları bunlar. Böyle olmayacaktı bu iş. İlmini alacaktık, kendimiz fabrikasını kuracaktık. O zaman bu dediğim zararların hiçbirisi ortaya çıkmayacaktı. Bize maddi şeyleri, birinci basamakta böyle yaptılar. Maddi şeyleri verdiler. İnsanoğlu sever tabii. En son model televizyonu, en son model arabayı seviyor. Yani bizim maddi durumumuz buna müsait mi değil mi? Buna bakmıyor. Bunu seviyor. Maddi şeyleri aldık birinci basamakta. Sonra örflerini almaya başladık. Sanatlarını almaya başladık. Kademe kademe. Sonra kanunlarını almaya başladık. Sonra insani ahlaki kriterlerini almaya başladık. Sonra inançlarını. İnançları neydi? Laiklik. Onu aldık. Şimdi onlar İslam ümmetini çökertirken kuruluşun zıddını yaptılar. Nasıl kurdu Peygamberimiz ümmetini? Demin anlattığım yolla. Önce inanç, sonra ibadet, ahlak, muamelat, böyle. Örf, adetler. Bunlar daha sonraki şeyler. Bunlar da o asıl noktaya, inanca yani varabilmek için tersinden hareket ettiler. Ve en sonunda oraya vardılar. Şimdi biz tekrardan ümmetin kurtuluşunu istiyorsak, yeniden uyanmasını, ayağa kalkmasını, dirilmesini istiyorsak, gene onların yaptığının tersine, yani Peygamberimizin yaptığı gibi, yani inançla işe başlamak zorundayız. Ve bu çok kestirmeden halleder. Onlar 200 yılda, 300 yılda bizim inancımızı bozacak duruma geldilerse, inancımızın güçlü oluşundandı bu. Tevhid doğrudur, mantıklıdır. Onur, ondan insanı, Müslümanı ondan uzaklaştırabilmek kolay değildir. Önce maddi şeyleri vereceksin, kendini sevdireceksin, sonra adetlerini, sonra işte ahlakını, kanunlarını, kılık kıyafetiniz, kültürünü, sanatını, ondan sonra ancak gücün yeter inancına saldırmaya, inancını değiştirmeye, Müslümanın inancını değiştirmeye. Bizim buna ihtiyacımız yok. Biz direkt olarak tevhidi anlatırız. Peygamberimiz de öyle yaptı. Ve onlara da direkt olarak onların inançlarına saldırabiliriz. Çünkü inançları çürüktür. İsa Allah'ın oğludur diyorsa bunu ispatlayamaz. Tanrıdır diyorsa bunu ispatlayamaz. Doğmuş, bir kadından doğmuş, doğum saati var belli, doğum günü var. Evveliyatı yok. O gün doğmuş. Daha öncesi yok. Allah kadimdir. Öncesi, başlangıcı yoktur Allah'ın. İsa'nın bir başlangıcı vardır. Elhasılı bin, yani belki bin açıdan Hristiyanlığı, inancını yere vurmak mümkündür. En temel akidesi teslis, onu yere vurmak mümkündür. Ve kolaydır. İsa yemek yiyordu, tuvalete gidiyordu, ağlıyordu, uyuyordu, uyukluyordu, üzülüyordu, seviniyordu. İnsan yani. Böyle bir varlık Tanrı olamaz. Yemek yiyen acizdir. Aciz olan Tanrı olamaz. Ben onların, onlara önce maddi şeyleri vermek, onların yaptığı gibi, onları çökertmek için, onların bu zulüm düzenlerini, bu emperyalist güçleri yıkmak için önce onlara maddi şeyler icat edip, fizikte, matematikte bilim adamları yetiştirip, ondan sonra onlara bunu satıp, ondan sonra diğer aşamalar, en sonunda onların inancına ulaşmam gerekmiyor. Ben direkt olarak onların inancına söyleyebilirim. Çünkü zaten sakat. Herkes anlayabilir. İsa Tanrı olamaz. Ama o benim la ilahe illallah'ı terk etmem için bu aşamalar yapmak zorundaydı. Düşmanı silah ile silahlanın diyorlar ya. Yok böyle bir şey. Düşmanın silahı diyelim ki böyleydi. Bu aşamalarla yapıyordu. Ama Resulullah bu aşamalarla yapmıyordu. Direkt la ilahe illallah diyordu, şirki reddediyordu ve tarumar ediyordu. İnne senulki aleyke kavlen sakile, sana ağır bir söz, yani yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir söz vereceğiz, vahyedeceğiz. Yani bu dünyayı darmadağın edecek. Sen başka bir şeye ihtiyacın yok. Sana atom bombası veriyor Allah. Darmadağın edebilirsin şirki. Onlar la ilahe illallah'a ne diyeceklerdi de saldırabileceklerdi? O yüzden önce o aşamalardan geçmek zorundaydılar. Biz o aşamalardan geçmek zorunda değiliz. Madem ki budur, çözüm budur. Peygamberimizin yaptığı gibi o ümmeti böyle meydana getirdi. Bugün biz ümmeti uyandırmak istiyorsak, yeniden ümmet olmasını sağlamak istiyorsak, yapacağımız aynı şeydir. Peygamberimizin metodunu izlemektir. Hristiyanların ya da Batılıların metodunu izlemek değil. Ve la ilahe illallah'ı anlatmayı göze alamayanlar bu gibi yolları tercih ediyorlar ve bunu tedricilik zannediyorlar. Kademe kademe ilerlemek böyle olur zannediyorlar. Halbuki kademe kademe ilerlemek diye bir şey var ama peygamberimizinki gibi la ilahe illallah'la başlıyor. İlk basamağı o. Son basamak o değil. Şimdi öyle anlaşılıyor. Sanki son basamakta onu söyleyeceklermiş gibi. Öyle inanıyorlar birçok Müslüman. Onu en son gün söyleyecekmiş gibi. Bu münafıkça bir yöntemdir. Buna, bu gavura yakışır, bize yakışmaz. Onlar öyle yaparlar, bize yakışmaz. Hem de onlar zaten aciz ve zayıftılar. O yüzden o yollara başvurmak zorunda kaldılar. İnançları çürüktü. Bizim inancımızı yere vurabilecek bir inançlar ellerinde yoktu. O yüzden başka yönlerimizi zayıflattılar. Ondan sonra en son onu söyleyebildiler. Zaten bize din iman kalmamıştı. O zaman onlar onu artık söyleyebildiler ve zaten İslam'dan kopmuş, uzaklaşmış, töresi de, örfü de, kanunları da, ahlakı da, her şey değişmiş insanlar yavaş yavaş la ilahe illallah'ı da terk ederler o zaman. Zaten bir şey kalmamış. Ama bizim böyle bir yönteme ihtiyacımız yok. Biz la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmalıyız. Meseleyi yani temelden ele alamayanlar bu işin felsefi arka boyutunu göremeyenler ya da hareket metodunu anlayamayanlar, bunlar arazlarla uğraşıyorlar sanki ümmet böyle çökmüş. Ahlaksızlıkla mesela uğraşıyor. Diyelim mesela bugün birçok Müslüman parti hareketi içerisinde olanlar neyi halletmeye çalışıyorlar parti hareketiyle? Parklar, bahçeler, yollar, barajlar yapmayı mı düşünüyorlar? Bununla hangi mesele hallolacak azizim? Hangi meseleyi bu halledecek? Ümmet böyle mi çöktü? Yollarımız kötü olunca mı ümmet çöktüydü? Parklarımız, bahçelerimiz az olduğu için mi çöktük? Ne komik bir vaziyetteler. Pansuman çözümlerle, çözüm bile sayılmayacak şeylerle uğraşılıyor. Aslında insanlar nefislerini tatmin ediyorlar. Ve köşe kapmış oluyorlar. Aslında köşe kapmıyorlar. Köşeler onları kapıyor sonra. Tamamen bir burjuva olup çıkıyorlar ileride. Ehli dünya. Bizim tabirimizle ehli dünya. Sosyalistler burjuva diyor ya. Şimdi dersimizde hani sosyalizm falan anlattık ya. O yüzden burjuva ağzımız biraz alıştı. Yani ehli dünya diyoruz biz tabi ona. Keyif adamları yani. Şimdi mesela şu toplum, demin başlarken söylediğim gibi, şu toplumda sosyalizmin, faşizmin, kapitalizmin hepsinin eserleri var. Hasretinde kapitalizmin ağırlıklı olarak emareleri görülüyor. Şimdi bu şu topluma tutup da İslam ahlakını anlatmak çok komik bir şey yani. Bugün birçok cemaat ve tarikat ne anlatıyor? İbadet ve ahlak. Sen neyle uğraşıyorsun? Neyle uğraşman gerekiyordu? Neyle uğraşıyorsun? Ne bekliyorsun? Sen ahlak anlatınca, İslam ahlakını anlatınca millet İslam ahlakına göre mi yaşayacak? Böyle bir şey mümkün mü? Şu toplum düzeninde bu mümkün müdür? Bu aslında gerçeklerden kaçıştır. İslam alemi aynen Batı toplumları gibi sınıfların oluştuğu toplumlar durumuna gelmiştir. Alt sınıf, orta sınıf, üst sınıflar şeklinde batılılaşmanın ve sanayileşmenin sonucunda sınıflar meydana gelmiş. Dolayısıyla da oradaki çatışmalar bizde de oluşmuş. Kapitalizm sosyalizmi doğurmuş. Sosyalist hareketleri. Yani durum bu iken mesela diyelim ki adam sosyalizmi savunuyor. Siz buna mesela anne baba hakkı anlatmanız nasıl bir şey oluyor? Çok komik bir şey oluyor yani. Adam mesela diyelim ki ırkçı, faşist. Siz ona işte gıybet yapmamayı, haset etmemeyi anlatmanız ne gülünç bir şey yani. Adam şirk içinde ırkçılık yapıyor, sen adama gıybetten bahsediyorsun. Bu ne komik bir şey yani. Ve ne saçma, ne kadar acınacak bir hal yani bu. İnsan eğitimini, insan nefsinin değiştirilmesinin başlangıcının yöntemini hiç bilmeyen bir zavallının babadan kalmış bir post oturmuş üzerine olmuş şeyh. Hayatında ne kitap okumuş, ne ders almış, ne ders vermiş. Hazıra konmuş. Belki babası da kendisi gibi cahildi, bilemem ama kendisi cahil. Babadan oğula geçen bir sistem ve bir kısmı böyle bilmediğinden, bir kısmı korktuğundan asıl meseleye temas etmeyi göze alamıyor. Ondan sonra da onlar ne zannediliyor? Evliyadan zannediliyor. Halbuki evliya hakkında Kur'an ne buyuruyor? Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Dikkat edin, Allah'ın dostlarına korku yok, onlar üzülmezler. Allah'ın dostu olsaydılar korkmazlardı. Kur'an diyor ki la havfun aleyhim, onlara korku yok. Eğer korkuyorsa, Allah'tan başkalarından korkuyorsa zaten evliyaullah'tan değildir. Gerçekleri anlatmadılar. Kimisi anlattığım gibi gıybet, haset falan filan bunlarla uğraşıyor. İnsanları uyutuyorlar. Çözüm bu mudur? Ümmetin kurtuluşu böyle mi olacak? Siz peygamberimiz gibi la ilahe illallah'ı anlatarak yola çıktığınızda sizi radikal madikal diye isimler ile isimlendiriyorlar. O zaman demek ki peygamberimiz bugün olsaymış bunlar, bu kafalar demek peygamberimizi de benimsemeyeceklermiş. Bunlar peygamberi tanımıyor. Peygamberi tanıyarak peygamberci değiller yani. Peygamber şimdi olsa çoğu peşinden gitmez yani. Efendimiz tavrını koyardı. Şunlar böyle değil, böyledir derdi. Ölümü de göze alırdı. Peşimden gelin derdi. Haydi aslanlarım peşimden gelin derdi. Ölümü göze alan peşimden gelsin derdi. Bunlar derdi ki bu nasıl peygamber ya? Ölümden bahsediyor, cihattan bahsediyor. Böyle peygamber mi olur? Peygamber dediğin göbek büyütmekten bahsetmeli. Peygamber dediğin ense kalınlaştırmalı, göbek büyütmeli. Peygamber dediğin eli öpülür, öğüdü alınır, nasihat alınır. Ondan sonra herkes bildiği gibi gene yaşamaya devam eder. Bize ne siyaset şu bu filan? Biz ne karışırız o işlere? Bu peygamber değil herhalde ya. Derlerdi yani. Yanlış bir peygamber anlayışı var yani. Evet.
Hocam Kur'an'da bize bildirilen peygamberlerin tamamı kendi ümmetlerine tebliğ yaparak görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmişler ama bizim peygamberimizin ümmeti gibi ümmete ulaşamamışlar. Şu anda toplumdaki bizim hastalıkların geçmiş ümmetlerdeki bir iki tane hastalıkları toplamı yani kimi ümmetlerde terazide çalmışlar. Şimdi de işte fuhuş, şimdi de başka bir şey. Bizde şimdi tamamı var. Bunların hepsinin birleşimi var. Daha bozuk yani. Dolayısıyla iş çok zor ya. Bu bir ümitsizlik, ümitsizlik de. Fakat bizim ümitimizi yaşarsa nelerdir peki? Yani bu çok daha kötü bir şey böyle. Bir peygamber veya geçmişte kendi ümmetini yani kendi ümmetini başaramamış bunu. Yani böyle bir yok. Buradan anladığımız kadarıyla. Şu anda daha bozuk bir düzen var yani.
Zafer Allah'tandır. Müslümana düşen illa da zafere ulaşmak değildir. Bu yolda ilerlemektir. Ama hani bizi daha ümitli kılacak bir şeyler yok mu? Bir şeyler söyleyebilir misin dersen çok şey söyleyebilirim. Hatta ümmetin geleceği diye bir konferans yapmıştık. Ümmetin geleceğine dair peygamberimizden haberler var. Ümmetin geleceğinin iyi olacağına. Mesel ümmeti kel matar diyor peygamberimiz. Ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayr em ahiru. Bilinmez başı mı hayırlı sonu mu? Sonu daha da iyi olabilir diyor. İsa ile ilgili hadisler. Yeryüzüne İslam medeniyetin tekrar kurulacağını haber veriyor. Peygamberimizin ümmetinin geleceğini 5 döneme ayırdığı hadisi. 5. dönemde tekrar hilafetin kurulacağını haber veriyor. İlk 4 dönem dediği gibi oldu. Ve şu anda da 4 ile 5'in arasında bir yerdeyiz. Bunların dışında görülen sadıka rüyalar ümmetin istikbalinin parlak olacağına dair Bediüzzaman da bunu bir risalede anlatır sadıka rüyayı. Ayrıca da şu anda dünyadaki bütün gelişmeler, dünyanın her tarafında böyle sohbetler yapılıyor, dersler yapılıyor. Yavaş yavaş uyanıyor Müslümanlar. Hatta hızlı da diyebiliriz yani ümmet çapında düşününce aslında hızlı bile sayılır yani. Bir uyanış var mı dünyada? Var. Büyük Orta Doğu Projesi bunun için, bunun bir delili, bunu durdurabilmek için yapılmış bir şey. Ilımlı laiklik, ılımlı İslam. Bu daha evvel niye ılımlı laikliği kabul etmiyordu Batı? Katı laikliği uyguluyordu. Demek ki gelişmeler onları buna zorladı. Yani bunun dışında Batı'nın Batı'daki durgunluk dönemini görmek mümkün. durgunluk dönemi var. Batı şu anda durgunlaşmış durumda. Osmanlı'nın duraklama devrini andırıyor. Hatta belki de gerileme devri de diyebiliriz yani. Batı medeniyetinin zayıflaması ve Batı'nın medeniyetinin insanlığa huzur getirmediğinin görülmesi, İslam ümmetinin uyanışını hızlandıracaktır. Onların çözüm olmadığı görülüyor ve de artık güçlerini kaybettikleri için, dünya uyandığı için engelleyemiyor. Dolayısıyla bu da ümitli olmamızı gerekli kılar. Kaldı ki zaten Müslüman daima ümitlidir. Allah'tan ümidini kafirler keser. Biz Allah'tan da ümitliyiz, ümmetin uyanışından da, Allah'ın uyandıracağından da ümitliyiz ve bütün gelişmeler de bunu gösteriyor. Ve elimizde dediğim gibi bir atom bombası var yani. Biz la ilahe illallah diyerek ortaya çıksaydık 100 yıldır çok daha farklı olurdu şimdi. Ama işte böylesi yanlış yollara gidildi. Yıllar kaybedildi. Kimi hoca gıybeti anlattı, hasedi anlattı. Kimi hoca işte namazı, niyazı anlattı. Ana baba hakkını, vatan millet Sakarya'yı anlattı. Asıl mesajı vermediler. Ondan dolayı şu kadarcık bir gelişme olarak kaldı. Anlatanlar az olduğu için, mesajı anlatanlar az olduğu için. Ama her geçen gün artıyor ve artık insanlar bir üst perdeden bakabiliyorlar. Küçük kafalı insanlar neyle uğraşır? Orta kafalar neyle uğraşır? Büyük kafalar neyle uğraşır? Doydukça maddeye, doydukça artık inanç uğrunda mücadele noktasına geliyorlar. Bunun için değer diyorlar. Kafaları büyüdükçe, maddeye doydukça, kafaları büyüdükçe artık başka şeyler için kavganın uygun olmadığını, bunun kavgasının verilmesi gerektiğini anlayanlar çoğalıyor. Bunlar ve daha birçok sebep ümitli olmamızı sağlar. Aslında Batı bugün ümitsizliği yaşıyor ve korkuyu yaşıyor. İslam aleminde hareket var. Şu anda hareket bir tek bizde var. Batı'da hareket bitmiştir. Durgunluk dönemindedirler. İslam alemindeki şu olaylar doğum sancıları. Her tarafta akan kan bizim kanımızdır. Hareket hep bizdedir yani. Kaynayan kazan Orta Doğu'dur. Amerika, Avrupa değildir. Tabii ki bu kadar kaynıyorsa, tabii ki bir yemek pişiyordur yani. Uyanış hareketleri var. Evet. Şimdi madem ki toplumumuz sınıflaşıyor, batılılaşma sürecinden geçti, sınıflar meydana geldi. O halde bu alt sınıfta alt sınıf ahlakı oluşacaktır. Orta sınıfta orta sınıf ahlakı oluşacaktır. Üst sınıfta da burjuvada da burjuva ahlakı oluşacaktır. Hani İslam hakimiyeti yok, İslam ahlakını sen anlatıyorsun. İslam ahlakı ancak İslam toplumunda gelişebilir, yayılabilir. İslam toplumu meydana getirilmedikten sonra, yani İslam toplumu o ahlakı muhafaza eder. Ahlakın, inancın ve toplumun korumasına ihtiyacı vardır yani. İnanç tarafından korunacak, toplum tarafından korunacak. Yoksa ahlak ayakta duramaz. Ahlak inanca göre daha zayıftır. Toplum organik bir varlıktır, canlı bir varlıktır. Canlı varlık ahlakı yener. O halde bir İslam toplumu meydana getirilecek ki o toplumda İslam ahlakı yerleşebilsin ve ayakta kalabilsin. Batılaşmış bir toplumda İslam ahlakını ayakta tutamazsınız. Boş bir hevestir bu. Yanlış bir stratejidir bu. Sona bırakılması gereken başa alınmıştır yani. Bugün bakın mesela topluma, zenginlerimizde burjuva ahlakını görmüyor musunuz? Şımarıklık, israf, fuhuş, ahlakın yani daha doğrusu aile mefhumunun kalmaması, orta sınıflarda orta sınıf ahlakı, ağalarda feodalite ahlakı, yani sınıflar meydana geldiği zaman tabi sınıf ahlakı oluşacaktır. Fakir fakirce düşünecek, öyle ahlak, ona göre şu ahlaklı olacak, şu ahlaksızca olacak. Mesela orta şey, alt sınıfın ahlaklı dediği bir ahlaksızlık dediği bir şeye icabını orta sınıf ahlaki olarak görebilir. Orta sınıfın ahlaki gördüğü bir şeyi, orta sınıfın ahlaksızlık olarak gördüğü bir şeyi üst sınıf burjuva ahlaki olarak görebilir. Bu bir sorundur yani. Böyle şey olmaz. Öyle kriterlere ihtiyacımız vardır ki, bir kere bizde sınıf olmamalıydı bir. İkincisi, öyle kriterlere ihtiyacımız var ki her mahallede ve her memlekette, her devlette geçerli olacak insanı kriterlere ihtiyaç var. Yani proletaryanın ahlakı başka, burjuvanınki başka olamaz. Bunlara göre ahlaksızlık olan şey, onlara göre ahlaklılık olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu kabul edilemez. Ahlaksızlıksa ahlaksızlıktır. Ahlaki ise ahlakidir. Mahallenin değişimiyle tarım toplumu da ahlaki, sanayi toplumunda ahlaksızlık veya tam tersi, tarım toplumunda ahlaksızlık olarak görülecek, sanayi toplumunda ahlaki olarak. Böyle bir şey olamaz. Tüm dünyada geçerli olan ahlaki kriterlere ihtiyaç vardır. Sınıf, yani sınıfların ahlak anlayışı farklı oluyor. Sınıf olunca öyle oluyor. Sınıf olmamalıydı. Bizim tarihimizde sınıf yok. Alimler sınıfı diye bir sınıf bile yok yani. Öyle özel hakları olan öyle bir şey yok. Tam tersine tarihimiz boyunca alimler daha mütevazi yaşamışlardır. Normal insanlardan daha da fakirce yaşamışlardır yani. Böyle özel hakları falan olmamıştır yani. Çünkü takva sahibi olmak istemişlerdir. Böyle bir sınıf falan meydana getirmeyi düşünmemişlerdir. Aslında ellerinde imkan vardı. Halk üzerinde etkinlikleri vardı. İsteselerdi halk onları baş tacı ederdi. Onları zengince yaşatırdı. Onlar öyle yapmadılar. Takvayı tercih ettiler. Ama bugün birçok şeyh sınıf gibi bir aile, mesela o aile hepsi kutsal bir aile gibi bir sınıf meydana getiriliyor ve onlara özel haklar tanınıyor ve onlar zengin bir hayat sürüyor. Halbuki takva olmaları beklenirdi. Tabii sözüm öyle olanlara. Evet.
Hocam, bu İslam hareketlerin önüne geçmek için acaba Türkiye'deki ve İslam toplumlarında İslami hareketleri böyle terbiyeleştirme gibi, terbiyetçi bir zihniyete doğru girilmesi için cemaatler kullanılıyor olabilir mi acaba? Dünya genelinde. Terbiyeleştirme bir çabası var diye anlamadıklarını yapmışlar.
Ferdileştirme çabası cemaat içinde olmaktan ziyade cemaatsizlerde, cemaat karşıtlarında var. Cemaat karşıtlığı meydana getirerek ferdileştiriyorlar. Biz önce ümmettik, sonra bizi ulus devletlerine böldüler, o da yetmedi, aşiretlere böldüler, o da yetmedi, aileci yaptılar, sonra da ferdiyetçi yaptılar. Bugün cemaat karşıtlığı yapanlar bu tuzağa gelmiş kimselerdir, ferdiyetçi olmuşlardır, bir güç meydana getirmeyi düşünmemektedirler. Yalnızca ben tebliğimi yaparım, ben gerisine karışmam demektedirler. Bu halleriyle ben zikrimi çekerim, başka bir şeye karışmam diyenlere benzemektedirler. Onlar zikir çekiyor, o şekilde ben insanlara tebliğ yapmış oluyorum diye inanıyor. Ben muttaki bir insan olursam, zakirinden olursam etkilerim zaten, bu da bir tebliğdir, halimle tebliğ etmiş oluyorum zaten diyor. Ferdiyetçi radikal Müslümanlar da, onlara ben konuşuyorum işte, bu yeter, ben görevimi yapıyorum gibi düşünüyor. Bu halleriyle öbürlerine çok benziyorlar ama farkında değiller. Ferdiyetçileştirme bu şekilde yapıldı. Önce işte Birinci Dünya Savaşı'nda ulus devletlerine bölerek, sonra aşiretlere vesaire, en sonunda işte ferdiyetçiliğe kadar indirdiler. Bu cemaat bazı cemaatler içerisinden böyle cemaat özellikle ferdiyetçileştirme operasyonu yapıyor mu? Böyle bir şey bilmiyorum. Özel bir şey bilmiyorum ama yani kafirin yaptığını biliyorum, yani kafir yapıyor, yani ferdiyetçiliği yayıyor ve maalesef cemaat karşıtı insanlarımız da bu oyuna geliyor yani. Onlarda oluyor daha çok ferdiyetçilik. Halbuki tüm Türkiye senin gibi düşünse, ki mümkün değil de hani, mesela yine de bir güç sayılmazsın. Bir arada değilsen, aranızda bir hem kardeşlik hem disiplin yoksa, itaat anlayışı yoksa hiçsiniz. Hiçsiniz demektir. Hiçbir zamanda o saltanatı o hakim güçlerin elinden alamayacaksınız demektir. Bunu bile bile buna evet diyorlar yani aslında. Çünkü böyle bir dertleri yok aslında. Kur'an-ı Kerim peygamberimize buyuruyor ki, de ki ey Resulüm, Rabbi cealli min ledunke sultanen nasira. Ey Rabbim, bana kendi katından büyük bir güç, yardımcı bir güç ver. Yardımcı büyük bir güç ver. Yani demek istiyor ki, ey Resulüm, sen ki peygambersin, senin bile gücün yetmez tek başına. Büyük güce ihtiyacın var. Sana verilen görev büyük. Büyük bir güçle bunu başarabilirsin. Tek başına mümkün değil. O yüzden Allah'tan bir sultan, bir büyük güç iste. Ama bu ferdiyetçilerin büyük güce niyetleri yok. Aslında şirk cemiyeti ya da şirk düzeni ile karşılaşmayı da düşünmüyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki cemiyet fertle muhatap olmaz. fert cemiyeti muhatabı değildir. Fert olarak kalanlar şirk düzeni ile veya cemiyeti ile boy ölçüşmüş olmazlar. Çünkü zaten o sizi muhatap bile almaz. Çünkü siz fertsiniz. Bırakın mesela şirk düzenini, bir cemaat bile mesela bir fertle çok uğraşmaz. Gerekmedikçe çok uğraşmaz yani. Yoluna devam eder. Yani muhatap almaz yani. Öyle konuşsun dursun der. Yani nasıl olacak da bir ferdi, şirk düzenleri muhatap alacaklar da? Aslında fert olarak kalanlar şirk düzeniyle boy ölçüşmeyi göze alamayanlardır. Çünkü çok iyi biliyorlar ki cemaat oldukları zaman boy ölçüşmeye başlarlar. O güçlerle karşı karşıya gelirler. Bunu göze alamamaktadırlar. Çok iyi biliyorlar ki fert olarak kalırlarsa riski yoktur. Gerisi boş laftır. Gerçek budur. Ha, içinden anlayamayan, İslam'ın cemaat dini olduğunu anlayamayanlar filan, aşağı kademede bilmeyenler, onlar bilmiyor, onlara bir şey demem. Onlar öğrenecek daha. Ama bilenler, İslam'ın cemaat dini olduğunu bildiği halde cemaatleşmeyenler, bundan dolayı cemaatleşmiyorlar. Bu konunun sonunda şunu söyleyebiliriz. Evet, bugün İslam alemi de sınıflara ayrılmıştır ve dolayısıyla sınıf ahlakları oluşmuştur. Mesela Batı'da alt sınıf proletarya da ne ahlakı var? Mesela hırsızlık, serserilik, uhucularınki gibi. Peki bizde bunlar yok mu şu anda at kesimde? Var. Namusunu satanlar. Orta sınıf Batı'da nasıldır? Hemen hemen bizimki gibidir. Yarı dindar, tam dinsiz olmaz. Yeri gelir dinine uygun davranır, yeri gelir dine hiç takmaz. Bizde de öyledir. Üst sınıf nasıldır? Onlar da ehli keyif, her türlü pisliğin içerisinde, lüks içinde, lüks zevklere sahiptirler ve sömürürler, milletin kanını emerler, kendileri yatlarda gezer, İşçisine 3 kuruş maaş artışı yapmaz. Bize de öyledir. Üst sınıfın ahlakı oluşmuştur. Burjuva ahlakı. İslam sınıfı kabul etmiyor. O zaman buna bağlı olarak diyebiliriz ki, bir Müslüman bunu unutmamalı ve madem ki benim dinim sınıfı kabul etmiyor, o halde ben zengin olsam bile zenginler sınıfına dahil olmamalıyım. Burjuvaya dahil olmamalıyım. Onlar bir sınıf olmuşlar ama ben onlara dahil olmamalıyım. Hep onlarla oturup kalkmamalıyım. Eğer bir Müslüman zenginin hep oturduğu kalktığı insanlar zengin ise, burjuvalarla oturup kalkıyorsa, burjuva sınıfına dahil olmuştur. İstediği kadar ben onların görüşünü bilmem nesini reddediyorum desin. Bu burjuvaya dahil olmaktır. Ve sınıf farkını kabul etmektir. İslam toplumunda sınıflaşmanın oluşmasına yardım etmektir. ve asla caiz değildir. Peygamberimiz en yüksek makamda olduğu halde kölelerle oturur yemek yerdi. Ya Resulallah, soframıza buyurur musun? Dediler köleler, fakirler. Kuru ekmek vardı sadece. Allah Resulü gitti oturdu sofralarına. Bundan yıllar evvel, bir 10 sene oldu herhalde, belki de 15 sene. Bir gün bir davetiye gelmişti. 5 yıldızlı bir otelde iftar. Herhalde Hayrettin Karaman hocaydı, o da gelecek işte bir konuşma falan. Böyle bir program birileri tertip etmişti. Bir davetiyeyi de bana getirdiler. O gün de işte Ramazan ayı tabi, ben de böyle geziyorum arkadaşları, bir yerde iftar ediyorum, orada sohbet ediyorum, iftardan sonra arkasından teravih namazına gidiyoruz, oradan çıkıp başka bir mahalleye sohbet etmeye gidiyordum, orada da çay içiyorduk, sohbet ediyorduk. Bir akşamda iki yere gidiyordum. O gün de işte böyle sıra bir mahalledeydi, iftara oraya gideceğim. En fakir mahallemiz neresiyse işte orasıydı. Sıra oradaydı. Oradaki arkadaşa telefon açtım. Dedim ki, 5 yıldızlı otele çağrılsan mı gidersin? 15 yıldızlı otele çağrılsan mı gidersin? Hocam pardon anlayamadım dedi. Dedim 5 yıldızlı otele mi gidersin, 15 yıldızlı otele mi? Vallahi hiçbir şey anlamadı da aslında, öylesine şaşırdı yani bu soru karşısında. Vallahi hocam 15 yıldızı tercih ederim ben dedi. Madem dedi, yani hani daha 15 daha büyük ya 5'ten. Yani 15'i tercih ederim dedi. Dedim o zaman hazır olun geliyorum dedim. Benim için bir fakir arkadaşımızın evi 15 yıldızlı otel gibidir. O 5 yıldızlı oteller yerin dibine batsın. Üst katında zina ediliyor, alt katında hoca efendi orada bir sohbet yapıyor. Niye başka yer bulamadın da üst katında zina edilen oteli mi buldun konuşacak? Bu nedir biliyor musunuz? Biliyor musunuz bu nedir? Bu sınıflaşmaktır. Müslümanlar 5 yıldızlı otellerde program yapmaktan zevk alıyor ve o burjuva sınıfına dahil olmak istiyorlar. Hadise bu. Yoksa hepsi biliyor ki üst katta zina yapılıyor o anda. Hoca orada altta konuşurken iftar yapılır, üst katta zina yapılıyor. Bunu hepsi biliyor. Ya başka yer yok mu senin konuşabileceğin? Yani şimdi başka bir yerde bu program ucuz bir yerde yapılsa ama yine de bir ahlaksız üst katta zina yapsa kendi bilir. Tamam ama şimdi neden orayı seçtin? Ben bunu merak ediyorum yani. Neden böyle yani biz de yani buralara geliriz? Yani buralar bize de kapalı değil. Paramız var yani bizim de artık. Biz de artık İslami sermaye oluşturduk yani. Biraz biz de burjuva olduk yani. Bunun manası bu efendi. 5 yıldızlı otelde bir hocayı çağırıp konuşturtmak İslam mislam değil bu. Sen kendini istediğin kadar İslam'a hizmet etmiş say, öyle zannet. Vallahi sen burjuvaya hizmet ediyorsun, sisteme hizmet ediyorsun şu halinle ve burjuvayı kuvvetlendiriyorsun. Biz de size katıldık, bizi kabul ediniz aranıza demiş oluyorsun. Bu sınıflaşmayı kabul etmektir. Senin peygamberin böyle yerlere mi gidiyordu? Efendimiz hasır üzerinde yatıyor kalkıyordu. Normal insanlarla, yani bugün hasırda yatan yoksa da, fakir de hasırda yatmıyor da, yani her ortama göre, her zamana göre orta halli insanlar gibi olmamız lazım. 1000 sene evvelki orta halli insanların hayat tarzı başkaydı. Bugünkü başkadır, yarınki başka olacaktır. Bulunduğun çağın orta halli insanları gibi en fazla yaşamalıyız. Bizim evimizdeki buzdolabı 40 yıllıktır. Gelin görün. Bunları konuşmak istemiyorum da. Yani bu Müslümanlar neden böyle oldular? Ne kadar aşağılık kompleksine sahipler? Ne kadar onlara benzemek istiyorlar? Doymamış gibi, sonradan görme gibi. Lüks arabalara binmeyi ne kadar istiyorlar? Demek ki dün parası yok diye öyle yaşıyormuş. Müslümanlığından değilmiş yani. Vallahi de billahi de ben istesem bütün evi değiştiririm. İğneden ipliğe kadar. Ve benim ailem de bana bunu o zaman da teklif ettiler. Ben reddettim. Oturduğum divan 40 yıllıktır. Buzdolabı 40 yıllıktır. Ben daha ufak çocukken, daha 5-6 yaşlarındayken koltuk alınmıştı. 40 yıllıktır. Vitrinimiz de 40 yıllıktır. Halımız da 20-30 yıllıktır. Ben hiç de bundan aşağılık kompleksi duymuyorum. Benim için şereftir. Ben istesem onun kralını da alırım. Ama ben peygamberime benzemek istiyorum. O beni mutlu ediyor. Burjuvaya benzemek beni mutlu etmiyor. Kimi mutlu ediyorsa burjuva sınıfına dahil olsun. Adamın azıcık parası olduğunda, dün değil, sen bana ne zaman söylemiştin? Pazartesi günü. 2 gün evvel yani. Zamanında buralara gelmiş gitmiş. Burada çok çayımızı içmiş, yemek yapmış bize, biz de yemeğini yemişiz. Burada çok böyle sizin gibi bu rahlelerde oturmuş birisi. Bir takım siyasilerle bağlantı kurarak, bir takım işler yaparak, ihaleler, şunlar bunlar. Zengin olmuş, 4x4'e biniyormuş, jipe biniyormuş. Kültür seviyesi 0. Görmemiş. Azıcık bir şeyler kazanınca borca 4x4 jip alıyor. Alacak parası bile yok. Görmemiş. Vadeli almış onu da. Görmemiş. Bir an evvel bu sınıfın arasından, orta sınıfın arasından çıkıp burjuva arasına dahil olmak istiyor. Şimdi bizde böyle ham adamlar çokken, düşünün ki mesela bazı zengin cemaatlerde böyle insanlar ne kadar çok, hemen hemen hepsi böyle. Öyle değil mi? Bazılar var ki, bazı cemaatler var ki hemen hemen fakiri yok. Hepsi burjuva adeta. Ve fakiri içine barındırmıyor. Ya talebe olacak süper zeka ya da süper zengin. Ortası yok. Burjuva sınıfına dahil olmuş tümden. Hatta böyle vakıf gibi yerlerinde koltuklar varmış. Görmedim. İnşallah da Allah göstermesin. Böyle koltuklar varmış. Oraların, her bir koltuğun sahibi belliymiş. Oraya başkası oturamazmış. O koltuğu, yani tabi cemaate yardım ediyor mesela, diyelim 100 milyar para veriyor mesela, 200 milyar para veriyor, onun bir koltuğu oluyormuş orada. Ve o abi geldiğinde akan sular duruyor, kapılarda karşılanıyor, uğurlanıyor. Ondan çok daha kıymetli Allah katında bir muttaki ama fakir bir Müslüman geldi mi kıymeti yok. Senin paran yoksa kıymetin de yok. Eğer böyle ise burası İslam cemaati sayılır mı? Böyle bir yer İslam cemaati sayılır mı yani? Vallahi bundan beterini bile duydum. Onlardan birisinin büyük bir mağazası var. Şurada bir yerde. Üst katında da bir de mescit yapmışlar. Hani çok Müslümanlar ya. Mescit yapmışlar bir yerini. Orada en önde cemaat namaz kılındığı zamanlarda zenginler, müdürler dururmuş. Başkası oraya geçemezmiş. Orada çalışan personelden aşağı kademede olanlar o ön safa geçemezmiş yani. Bunlar ne büyük iğrençlikler ve bid'atler. Biz asırlardır neyimizle övünüyoruz? Camide fakir zengin ayrımı yok diye övünüyoruz, öyle değil mi? Saf saf namaz kılmakla alimi cahili, zengini fakiri, makamı olan olmayan bir arada durur. Biz bununla övünüyoruz. Biz hacla övünüyoruz değil mi? Hacda ihram mı giydin mi? Herkes aynı. Bununla övünmüyor muyuz? Bunlar bunu da değiştirmişler. Hadi toplum İslam alemi sınıflaştı. Batı kültürünün tesiriyle, bu düzenlerin etkisiyle de hani bu cemaatlere ne oldu? Bu cemaatler niye böyle? Onlar bari buna karşı koysaydı, bari buna ayak uydurmasaydı. Tabi her cemaat böyle değil ama böyle olanları söylüyorum. Bir Müslüman ne kadar zengin olursa olsun burjuva sınıfına dahil olamaz. Orta sınıfta olan, yani durumu orta halli olan orta sınıfa dahil olamaz. Müslüman herkesle aynıdır. Fakire de hürmet eder. Ahlaklı ise zengine de hürmet eder. İyi bir insansa, helal yolla para kazanmışsa, Allah vermişse ayıp değil. Zengin olmuşsa olmuş. Yani biz komünist değiliz ki zenginliğe karşı olalım. Helal kazanmışsa, Müslümanca yaşıyorsa, Allah vermişse başım gözüm üzerine. Ama Müslüman hiçbir zaman o sınıflara dahil olamaz. Zengin de olsa fakirle oturacak, kalkacak, yemek yiyecek. Orta halli de olsa fakirle kalkacak, oturacak, onunla yemek yiyecek. Yoksa ne olur? Çok şey olur. Çok berbat olur. Onlara girmeyeceğim. Onları siz tahmin edin. Bir şey söyleyeyim. Tahmin edemeyeceğiniz, sizin zannettiğim bir şeyi söyleyeyim. Kalpler sertleşir. Fakirle yemek yemezsen kalbin sertleşir. Fakirle oturup kalkmazsan kalbin sertleşir. Bir adam peygamberimize geldi, dedi ki ya Resulallah, kalbim çok sert, taş gibi bir adamım ben dedi. Ben dedi hiç ağlayamıyorum bile. Benim bu halim ne olacak dedi. Allah Resulü buyurmuş ki fakirle yemek ye, kalbin yumuşar. Fakirlere yemek yedir, sen de otur ye, onların halini gör, yumuşarsın. Deprem mi oldu mesela Haiti'de? Biraz evvel haberlere bakıyordum. Millet birbirini parçalıyor. Batı medeniyetine bakın. Birbirini parçalıyor. Birbirini öldürüyorlar. Yağmalıyorlar. Herkes yağmalıyor. Her devletten asker gidiyor. Birleşmiş Milletler kaç bin asker gönderdi. Daha da gönderiyor. Kendi askerleri ellerine silah, havaya ateş açıyorlar. Yağmalamasınlar diye. Batı medeniyeti. Hatırlar mısınız? Nereden hatırlayacaksınız? Bundan 20-25 sene kadar evvel New York'ta yarım saat ceyran kesilmişti. Bütün New York soyuldu. Gösteriyor kamerada, adam vuruyor, cam içeri giriyor. mağazalara. Şimdi de deprem esnasında en az 50 bin ölü olduğu tahmin ediliyor. 500 bin dahi olabilir diyorlar. 100 bini bulacak gibi görünüyor ama tabi bilemem. Böyle bir durum var ortada. Bir o kadar sakat, hiçbir şey kalmamış ve millet yiyeceği kadar bir şey bulsa, hani yolda yese yine neyse, mağazaları soyuyor. O anda hırsızlık peşinde adam yani. Hani üzerine bir elbise bulmuş, onu giymiş, o değil mesele. Soyuyor yani, resmen fırsat bulmuş soyuyor yani. Bu nasıl bir insanlıktır? Demek ki Batı medeniyeti medeniyet değilmiş. Bakın, insanın ne kadar insan olduğu böyle bir zamanda meydana çıkar. İşte bu imtihan. İşte Batı medeniyeti imtihan veriyor. Cıblak cıblak gezmek demek medeni olmak değilmiş bak. Bak böyle bir anda böyle yapıyorsun, gördün mü? Bak biz bu kadar batılılaştığımız halde bile bizde bu derece bir şey olmamıştı. 99 Marmara, İzmit falan o civarda olan büyük depremde 30 bin civarında insan ölen o depremde ufak tefek olduysa da bu derece bir şey olmadı. Tam tersine halk hep yardıma gitti, değil mi? Biz de yardım götürdük o zaman. 3 minibüs buradan gittik. Para götürdük. Biz orada direkt para verdik yani. Elhasılı kelam, Batı medeniyeti şu anda orada imtihan veriyor. Medeniyet olmadığı bir kez daha ispat olundu. Demek ki normal zamanda böyle kibar konuşmak falan marifet değilmiş. Ekmek yemek bolken ikram etmek, demek ki ikram da etmezler gerçi de onlar. Alman usulü derler. Demek ki ya marifet o değilmiş. İşte bir toplumun medeni olduğunun veya olmadığının alameti böyle şeylerdir. Müslümanlar Batı medeniyetinden uzaklaşırken kendileri sınıflar meydana getirmemeli. Adeta öyle olmuş yani. Yani cemaatte mesela bakın aklıma geldi. Doktorlar ayrı ders yapıyor. Doktor, mühendis falan ayrı. Hatta bazen doktor ayrı, mühendis ayrı. Fabrikatörler ayrı. Bunlar hanımları da ayrı ha. Evet, bunlar hanımları da ayrıdır. Herkes kendi ayarında olanlarla beraber. Hatta birisi anlatmıştı, bir kadıncağız bunların arasına katılmış. Durumu da iyiymiş aslında. Fakat öbürleri daha da zengin olunca onlara da çok güzel böyle hizmette de bulunmuş. Pastalar, şunlar bunlar. Zaten ders değil onlar da yani. Pasta günü. Kadıncağız o kadar hizmetten bulunmuş. Bütün gücüyle yani yapmış. Ama evinde hizmetçi yokmuş. Demişler ki kendisine, istersen sen filan gruba katılsan, yani sen bize uygun değilsin. Sen evinde hizmetçi yok yani. Sen kendin kalkıp hizmet yapıyorsun yani. Aslında görgüsüz zengin. Görgülü bir zengin misafirine kendi hizmet eder. O görgüsüzlerde olur o. Misafirdir. Misafire kendin hizmet etsen daha uygundur. Neyse işte. Böyle yani kısım kısım ayrılmışlar. Yani bırakalım, devlet cemaat içinde sınıflaşma meydana gelmiş. Bu nasıl bir iş ya?